Herkese merhaba. İkinci Mesleğim Podcast'inin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Cennet İşbilir. Kendisinin eczacılıkla başlayan ve diş hekimliğiyle toplamda 5+5 sene olmak üzere 10 senelik bir lisans eğitim hayatını içeren, aynı zamanda da anneliği de içinde barındıran hikayesini dinleyeceğiz bu bölümde. Özellikle de belli bir yaştan sonra sıfırdan tekrardan üniversite okunur mu diye düşünenler için ilham verici bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Umarım keyifle dinlersiniz. Merhaba Cennet Hanım.
Merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Beyim, teşekkür ederim. Lafı çok uzatmadan ilk sorumuzdan başlayalım. Cennet İşbilir kimdir?
Cennet İşbilir evli. Eczacılık diplomasını uçak yapmış. 6 yaşında bir erkek çocuğu annesi ve güncel olarak diş hekimliği yapan bir birey.
Burada olduğunuza göre sizin de bir meslek değiştirme hikayeniz var. Zaten birazcık bahsettiniz. Bize biraz kendinizden ve meslek değiştirme hikayenizin detaylarından bahseder misiniz?
Tabii ki. Biraz baştan başlayayım ben.
Buyurun.
2006 yılında Eskişehir'e bir Anadolu Lisesi'nden mezun. İlk yılımda üniversite sınavında çok iyi bir puan almadım. En azından istediğim kadar iyi bir puan almadım. Zaten babama da o yıl demiştim, yani benden bu yıl olmayacak. Ondan sonra ikinci yıl, tabii ki ne istiyorum? Tıp istiyorum. İkinci yıl yine, yani tabii ki puanımı yükselttim ama yine tıpa yetmedi. Ondan sonra üçü dedim ki tekrar gideceğim. Daha doğrusu babam dedi, yani istemediğin mesleği yapacağını bir yıl daha hazırlan. Gel dedi, bir sene daha gir. Tamam, girdim. Yine olmadı. Yine tıp fakültesi olmadı. Yani bana kadar yazdım. Olmadı. Ondan sonra tamam dedim, o zaman eczacılık yazayım. Sonuçta benzer meslekler di kafamda. Ondan sonra girdim eczacılık fakültesine. 20 yaşında oluyorum. 2008'de. Ondan sonra başladı. Fakat eczacılık fakültesiyle aslında tıp fakültesinin uzaktan yakından alakası olmadığını anladım. Çünkü eczacılık fakültesi aslında daha çok kimya üzerineymiş. Üzerineydi. Ve ben kimyada başarısızdım. O yüzden çok iyi bir öğrencilik hayatı da yaşamadım. Mesela immünolojidir, mesela farmakolojidir. Onlarla hep çok başarılıydım. Ama kimya, yani eczacılığın ana dalı olan kimyada ben hep çok başarısızdım. Meğerse eczacılığa demek ki yeteneğim varmış. Kısacası bitirdik fakülteyi. 2013'te bitirdim. 2013'te hemen akabinde zaten o bizim yardımcı eczacılık şeyimiz yoktu, şimdi yasada olan yardımcı eczacılık mezunumuz bizim yoktu. Biz direkt de eczanemizi açabiliyorduk.
Pardon, lafınızı böldüm. Bir sene mi şu anki şey?
Aynen öyle. Ve zaten artık açma yetkileri de yok. 2013 sonrası girişler için. Ondan sonra eczanemi açtım. 2013 Kasım'da. 2014 Mayıs'ta da eşimle evlendik. O da kendi eczanesini açtı bu arada. Ondan sonra biz dedik ki, ya biz mutlu değiliz bu meslekte. Tatmin olmuyoruz. Tamam, maddi olarak iyi ama manevi olarak olmuyor yani. Biz ne yapalım? O zaman tekrar hazırlanalım. Aslında tekrar hazırlanmamızın şeyi de, hani gazını veren dediğim, eşimin ablasıdır. Çünkü o da burada peyzaj mimarlığı okuyup Amerika'ya gidip bundan mutlu olmayıp sonra gidip orada çocuğu olmasına rağmen ve İngilizce eczacılığı bitirmesidir. Ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz diye bizi sağ olsun çok desteklemiştir. Tamam dedik, bir kere daha hazırlanalım. Sonra 2015'te girdik tekrar sınava, hazırlanıp girdik. Tabii ki tıp fakültesi istiyoruz aklınıza. Diş hekimliği fakültesi hiç yok ama. Yani çünkü bildiğim bir meslek de değil diş hekimliği fakültesi. Eczaneler de bu arada işliyor ve tabii ki hamileyim de bu arada. Dedik ki eczaneleri kapatmayalım çünkü nasıl geçineceğiz? Olmaz. Eskişehir tıp fakültesinde de puanımız yetmiyor. Eskişehir tıp fakültesinin puanımız yetmiyor. Daha doğudaki yerlere yetiyor ama buradakine yetmiyordu. Ne yapalım dedik, o zaman Osman Gazi'nin diş hekimliği fakültesine de yetiyor puanımız. Hiç de düşünmedik. Bir gece dedik tamam yazalım, hadi bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Şey yapamazsak yapamazsak da bırakırız yani, ne yapalım. Sonra girdik. Fakülteyi çok sevdik biz. Çok eğlenceliymiş, çok güzelmiş. Diş hekimliğini böyle böyle tanımış olduk. Sonra birinci sınıfta doğumu yaptım. Ediz doğdu. Sonra da zaten 2020'de de mezun olduk. Bu arada Ediz de büyümüş oldu. Öyle.
Peki şunu sorayım. Yani bu detayı da biraz sormak istedim. Birinci sınıfta oğlunuz doğdu. Sonra nasıl bu çocuk büyüdü ve siz nasıl zamanında 5 senede mezun oldunuz diş hekimliğinden? Yani diş hekimliği, evet, zaten normalde 5 sene olan bir üniversite bölümü. Hani uzatmadan hem yeni doğum yapmış bir şekilde hem de zamanında bitirmek bayağı sıra dışı bence. Birazcık da bunun detaylarını anlatın bence.
Aslında aşırı zor değildi. Neden zor değildi? Çünkü şöyle, ben şuradan anlatayım. Edis 40 haftalık oldu. Yani vaktini doldurdu. Fakat hala gelmiyor. Gelmedi yani, doğmak istemedi bir türlü. Fakat 3 hafta sonra da sınavlarım var. Doktorumuza dedim ki yani alalım artık bu çocuğu. Çünkü ben bir yandan da ders çalışmam gerekiyor. Yani ikinci dizelere hazırlanmam gerekiyor. Tamam dedi, aldı. Yani doğdu Edis. Ama ben daha öncesinde zaten dersimde çalışmıştım açıkçası. Dizelere hazırlanmıştım. Şöyle bir yandan bebek uyutuyoruz, bir yandan ders çalışıyoruz. Zaten bebekli hayat aslında insanı birazcık kısıtlayan bir hayat. Zaten sosyal hayatımız bayağı bir kısıtlanmıştı. Ne yapacağız o arada? O zaman ders çalışalım. Öyle olunca aslında Edis bize zorluk değil, aslında Edis bize kolaylık yaratmış oldu. Zaten çok da sakin, çok da kolay bir çocuk olduğu için, her yola da geldiği için öyle zırlayan, ağlayan öyle bir çocuk hiçbir zaman olmadığı için zorlanmadık biz açıkçası. Yani tabii ki zorlandık ama öyle aman Allah'ım yani hiç yapamadım falan öyle bir şey olmadı yani.
Sonraki seneler peki? Yani birinci sınıf tamam böyle bitti. 2, 3, 4, 5.
Şöyle oldu. Şimdi 50 günlükken bir de emmeyi bıraktı. Ama mama da kabul etmiyor. Ben o zaman tabii ki depresyona girdim. Annelik psikolojisi. İşte nasıl yani emmeyi bırakır? Çünkü o kadar bir bağımlılık oluyor ki anneyle bebek arasında. Sanki biberonu emdiği zaman aldatılıyormuş gibi hissediyordum. O kadar moralim bozuldu ama aslında çocuk bana meğerse iyilik yapmış. Şöyle sabahleyin 6.30 gibi kalkıyordum, sütü sağıyordum, bırakıyordum. Anneanne bakıyordu o zaman. Bırakıyordum. Sonra o zaten öğlene kadar ona yetiyordu. Sonra öğle yemeğine geliyordum, sütü sağıyordum. Kendi yemeğimi yiyordu bu arada. O akşama kadar ona yetiyordu. Dedim ki yine zaten sakin bir çocuk olduğu için. Sonrasında da 20 aylıkken kreşe başlattık. Çok küçücüktü kreşe başladığı zaman ama çok uyum sağladı zaten her ortama. O yüzden de ders mi çalışıyoruz? Okey, Edis bizim yanımızda, o da resim yapar, bir şey yapar. Yani o ona hiç şey yapmaz, takılmazdı. Hani aman benimle oynayın, aman benimle şunu yapın. O bizimle oynardı yani. Biz ders çalışırken de o zaten bizim yanımızda olmaktan mutluydu o çocuk. O yüzden dediğim gibi zorlanmadık. Mesela şey yapıyoruz, protez yapıyoruz, sabun oyuyoruz. Ona da veriyoruz bir şey, o da bir şeyler yapıyor falan. Onun için oyundu yani. Güzeldi gayet.
Bu hikayeyi hep iki kişi olarak anlatıyorsunuz. Evet. Hikayenin birazcık detayını ben biliyorum. Cennet Hanım bir laf arasında geçirdi ama Cennet Hanım'ın eşi de hem eczacı hem diş hekimi aslında. Yani bu yolda birlikte yürüdüğünüz bir eş de var aynı zamanda. O da belki bir şey olmuş, ekstra destek olmuştur aynı zorluklardan, aynı yollardan birlikte geçmek anlamında.
Tabii. Şöyleydi, Ahmet çok takıntılıdır, Başak Burcu. O bütün notları çıkartır, tek tek yazar, özetler. Sonra özetini bana verir, ben özetine çalışırım. Ortalama hemen hemen bu sorular çıkar falan diye onlara çalışırım. O yüzden Ahmet kesinlikle, yani kendi başıma olsaydım, Ahmet okumuyor olsaydı, sadece ben yapıyor olsaydım kesinlikle ben başaramazdım. Ahmet'in desteği her anlamda hala da çok büyüktür. Tabii o şimdi uzmanlığa hazırlanıyor. O da daha yolunu bitirmedi. O daha da okumak istiyor. Ben yeter dedim artık, ben kendi muayenehanemde devam etmek istiyorum dedim.
Anladım. Ne güzel birbirinize destek ola ola bugünlere gelmeniz. İnşallah çok daha güzel günlere de gelirsiniz. Peki hikaye biraz geriye alacak olsak. Eczacılığı hiç sevmeye çalıştınız mı? Yani neresinden tutabilirim diye böyle bir hani bakındınız, uğraştınız, öyle bir efor sarf ettiğiniz oldu mu?
Tabii, çünkü sarf ettim. Çünkü sonuçta 3. senemde girdim zaten eczacılık fakültesine. Hani kafamda artık ama yeter Cennet, olmuyorsa da olmuyor vardı. Yani demek ki senin hakkında hayırlı değil, bu kadar da zorlama artık düşüncesi vardı, hakimdi. Ya sevmeye çok çalıştık fakat sonra mesela gazete alt yorumlarını okuyorum. Eczacılara çok fazla sallıyorlar. Ya da ekşi sözlük okuyorum yine aynı şekilde, inanılmaz moralim bozuluyordu. Yani insanların gözünde eczacılık ya da eczacılar maalesef kötü durumda ve bu beni gerçekten çok etkiliyordu. Moralim çok bozuyordu. Babamla bunu sürekli konuşuyorduk. Babam da beni hep motive etmeye çalışıyordu. Hayır aslında öyle değil. Ya oraya yazanlar aslında eczaneye geldikleri zaman öyle değil falan. Eczane açtıktan sonra da tamam çok kötü şeylerle karşılaşmadım açıkçası. Ama dediğim gibi tatmin olmuyorum, yani mutlu olmuyorum. Çünkü geçenlerde hatta bizim bir gruba da yazdım. Bir eczacıların olduğu bir gruba. Atıyorum antibiyotik kullanıyor hasta. Hastaya orada probiyotik önermeye çekiniyordum. Çünkü insanlar şöyle bakıyorlardı. Satmaya çalışıyor. Halbuki öyle değil. Halbuki ben aslında onun iyiliği için bunu istiyorum. Ama hekim olduktan sonra kombine tedaviye başladığım zaman diyorum ki hastaya, Bakın bunun yanında bir de probiyotik alın. Eczacınıza sorun, o size ne vereceğini söyle. Tamam hocam, ama ben eczacıyken bunu önerseydim, önerdiğim zaman o öyle olmuyor. Yani o şekilde bakmıyordu hasta. O yüzden bunun tatminini şu an en azından yaşıyorum. Görüyorum yani o aradaki farkı, hastaların bakış açısını görüyorum gerçekten. Sevmeye çalıştım mı? Çalıştım ama olmadı. Benim fıtratıma uygun değilmiş. Çünkü ben tezgahın arkasına değil, ben tezgahın önünde olmak istiyormuşum. Hastaya ben dokunmak istiyormuşum. Bunu fark ettim.
Peki bu işte tekrar sınava hazırlanalım, tekrar bakalım işte tıp olacak mı vesaire ya da bunu istiyoruz dediğinizde ne gibi duygular içindeydiniz?
Çok stresliydi. Kimseye duyurmamaya çalışıyoruz bir yandan. Çünkü başarısız olma hissi ya da insanların gözünde ama bunlar da zaten yapamadılar. Bir sınava hazırlanmışlar yani olacak iş mi? Ya da okurken bile herkesin bize bırakacak gözüyle bakması evet çok rahatsız edici ve çok şeydi, çok stresliydi. Çünkü gerçekten okulu bitirip bitiremeyeceğimizi bile bilmiyorduk. Çalışıyoruz, tamam bir sürece girdik ama olmaya da bilirdi. Yani bitiremeye de bilirdik. Bu anlamda evet çok stresliydi gerçekten. Ama bitti. Yani sayılı gün çabuk geçiyormuş. Geçti. O 5 yıl nasıl geçti bilmiyorum.
Peki bu kararı nasıl verdiniz? Kırılma noktası neydi? Yani bu karardan kastım evet biz eczacılık yapmak istemiyoruz. Bakalım başka ne seçenekler var diye. Hani o eczacılıktan meslek değiştirme kararını verdiğinizde nasıl verdiniz ve o kırılma noktası neydi?
Kırılma noktası şöyle oldu. Eczaneleri ilk açtığımız zaman her ticarethane diyeyim. Olduğu gibi eczaneler de ilk zamanlar işlemiyor tabii ki. Ve biz sanıyoruz ki hep böyle. Yani biz hep borç içinde olacağız. Hep hiç para kazanamayacağız gibi kafamızı büyütüyorduk. Bir de problemler gençken ve ilk İşimiz olduğu için çok daha fazla büyütüyoruz tabii ki problemleri. Hep böyle gidecek. Sanki hep başarısız olacakmışız hissi. Bir de dedik ki ya madem biz tatmin olmuyoruz. Önümüze atıyorum 40 yıl mı yapacağız bu mesleği? E tamam 5 yıl başka bir şey emek verelim. 35 yıl yapalım ama sevdiğimiz bir mesleği yapalım. Dedik böyle karar verdik. Özellikle hani şu oldu, şu benim kırılma noktam diyebileceğim bir şey yok. Aslında uzun bir süreç. Bu kararı vermek uzun bir süreç. O kadar bu oldu da işte tamam ben bunu yapacağım. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir an olmadı yani.
O süreç ne kadarlık bir süreçti ve hani ne zamandan ne zamanı kapsıyor bu? Hani meslek değiştirme fikrinin oluşması ve o tamam artık dediğiniz karar kırılma noktasına gelene kadar ki süreç ne kadar bir süreçti?
2014 Ocak Şubat gibi karar verdik, nişanlıydık. 2015'te de girdik zaten ama şöyle 2014 Ocak Şubat gibi bir karar verdik. Tamam evet artık girelim dedik. Fakat dershanelere de yazılmak istiyorduk. O Ağustos'ta falan net bir şekilde artık şey yaptık. Hani dershanelere yazıldık. Evet biz kesin başlıyoruz bu işe diyerekten. Evet 6 ayımızı falan almıştır herhalde. Öyle sanıyorum yani.
Peki yine tıp fakültesi hani Eskişehir'de tutmayınca biz eczacı olarak hayatımıza devam edelim diye hiç düşündünüz mü? Bu soru hep aklıma yani şu an geldi.
Hayır hiç düşünmedik. Düşünmedik. Nasıl kazanmışız devam edelim dedik.
Peki hiç bu kararı verirken yani tekrar üniversite okumaya başladığınız noktada her şey daha da kötü olursa diye düşündüğünüz oldu mu?
Tabii ki her zaman. Yani hala da o korku hep var. O korku sanırım hiç bitmiyor yani. O hep var ama şöyle düşünüyorum. Tamam bunu yapamazsın o zaman eczacılığa dönerim. Öyle de bir kolaylığı var, öyle de bir güzelliği var yani o yüzden.
Eskilerin deyişiyle bir altın bilezik, ikinci altın bilezik istediğinizi takabilirsiniz. O anlamda en azından böyle güzel bir şansınız var. Peki bu kaygılarla ya da işte bu düşüncelerle nasıl başa çıktınız, çıkıyorsunuz?
Çıkabildiğimi çok düşünmüyorum hala. Hatta daha dün arkadaşım, yani diş hekim arkadaşlarım geldi. Onlarla konuştuk. Galiba diş hekimi olduktan sonra mükemmelliyetçilik duygusu daha da ortaya çıktı bende ve sürekli bir tatminsizlik hissi. Şöyle, hep her yaptığım tedavide hep şey diyorum, daha iyisini yapmalıyım. Yani bu beni mutlu etmiyor. Ben çok daha iyisini yapmalıyım. Hayır bu değil, bu daha da iyisi olmalı. Yani bu meslekte de bu tatminsizliği yaşıyorum işte. Hep çok daha iyisi. Tamam, evet bu beni geliştirebilecek bir şey ama bir yandan da strese sokup mutsuz ediyor. O anlamda şey yapmıyorum yani biraz zorlanıyorum. Tatmin olma konusunda, bu anlamdaki tatmin olma konusunda evet biraz zorlanıyorum. Yani herkeste var mıdır bilmiyorum ama o hani hekim özgüveni var ya ben yaparım. Ona ulaşmak ne zaman oluyor? Ne zaman ulaşılır o? Ben her şeyi hallederim ya da ben zaten muhteşemim. Oluyor mu? Öyle bir özgüven gelecek mi bilmiyorum ve onun stresini yaşıyorum. Gerçekten yaşıyorum. Çünkü gerçekten diş hekimliği çok zormuş. Bu mesleğe girdikçe ve mesleği aktif olarak yaptıkça, her işi yaptıkça aslında ne kadar zor olduğunu. Çünkü multifaktöriyel bir meslek. İçinin içinde hasta var, hastanın ağız hijyeni var, hastanın genetiği var, hekim var, hekimin kullandığı aletler var, el yeteneği var, teknisyen var. Her şey var ve bir şey yani başarısızsa o sadece hekimin suçu olmuş oluyor. Hasta orada kendine bakmıyor, kendini suçlamıyor. Ya da teknisyen yine kendini suçlamıyor. Her şey hekimin başarısızlığı olmuş oluyor. O anlamda evet, çok stresli ve çok bununla başa çıkamıyorum yani. İnşallah çıkacağım.
Zamanla inşallah. Peki şeyi sormak istedim, yani daha iyi anlayabilmek adına, ben sonuçta bu mesleğin detaylarını bilmiyorum. Hani daha iyi yapabilirdim diyorsunuz ama zaten iyi bir sonuç çıkarıyorsunuz.
Diyorum ki bir de şunu da mı yapsaydım acaba? Hani bu da mı olsaydı? Bir de buradan mı girseydim? Hani bu zamana kadar hiç bir hatayla geri dönmedi. Hiçbir hastam geri dönmedi herhangi bir problemle. Bu anlamda evet, bunun tatminini yaşıyorum. Tamam. Evet, bu zamana kadar kimse geri dönmedi. Kötü değilsin demek ki, evet yaşıyorum. Ama yine de kafamda hep her seferinde bir soru işareti var. Her seferinde. Ya şu şöyle olursa, ya bu böyle olursa gibi korkular, sürekli korkular.
Peki yaparken yani o işte operasyonun neyse müdahaleyi de aklınızda bu fikirler oluyor mu, yoksa geriye dönüp baktığınızda ya da düşündüğünüzde mi oluşuyor?
Mütemadiyen her an, yani her an. Çünkü sürekli bir korku var. Atıyorum, diş mi çekeceğim? Sakin, kırmadan sakin ol. Çünkü bu arada bir de şeye de düşünüyorsunuz mesela. Şimdi hani yavaş yavaş çekeyim de kırmayayım. Kırmadan halledeyim. Bu kez hasta şunu düşünebiliyor. Benim kafamda en azından böyle dönüyor. Hastanın düşünüyor, hasta düşünüyormuş gibi geliyor. Of, beceriksiz ya, bir halledemedi. Böyle düşündürmek de istemiyorum bir yandan. İşte bu tarz stresler, anlatabiliyor muyum? Kırsam bu kez yine hasta gözünde beceriksiz olacaksın vesaire vesaire. Yani dediğim gibi her an düşünüyorum bunu.
Belki de hani bilmiyorum, yani sadece bir hipotez olarak ortaya atayım. Yani bir tane bile böyle bir tecrübe yaşamış olsanız o sizde gerçekten iz bırakmış olabilir. Bunun üstüne 1000 tane hasta gördünüz ve o 999 tane de hiçbir sıkıntı çıkmadı. Ama o bir tane sizin içinizde böyle bir hani içinizde olur ya, böyle işte iyi taraf, kötü taraf, o kötü tarafın sesi olmaya yetiyor gibi.
Hiç susmuyor yani.
Zamanla belki biraz daha az konuşmaya başlar. Yani nasıl diyeyim? Meslek değiştirdiğiniz noktada ya da işte üniversiteye tekrardan girdiğiniz noktada ya da diş hekimi olduğunuz noktada hiç böyle bu zamana kadarki emeklerim boşa gitti diye üzüldüğünüz oldu mu? Ya da bunları düşündüğünüz?
Hiç olmadı. Hiç emeğimi acımadım. Önemli olan benim mutluluğum dedim. Geriye dönüp de hiç bakmadım.
Peki meslek değiştirme kararı verdiğinizde kaç yaşındaydınız ve o noktadaki sorumluluklarınız nelerdi?
Hesaplayayım, 25-26 yaşım, yani evet 26 yaşındaydım tam olarak. Nişanlıydım, evlenmek üzereydim. Bu arada düğün yapmaya çalışıyorum. Eczanem var, borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz. Eczanenin borçlarını ödemeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızın maaşları bilmem ne, yani vardı evet üzerimizde o yükler vardı. Nitekim artarak da devam etti zaten. Bitti gitti işte.
Peki bu süreçte size maddi manevi destek olan birileri oldu mu?
Maddi değil ama manevi destek olarak ailelerimiz her zaman yanımızdaydı. Yani Ediz'in bir kere büyümesinde annemin babamın emeği çok büyüktür. Ben tek çocuk olduğum için, hani Ediz de tek çocuk. Annem babam her zaman benim için varlar yani. O yüzden inanılmaz desteklerdi. Eşimin ailesi de aynı şekilde. Onlar tabii Eskişehir'de olmadıkları için hani çok fazla yanımızda olamadılar. Olmak çok istediler tabii ki, eminim. Ama İstanbul'da kayınpederim çalıştığı için onlar daha çok oralardalardı. Ama manevi olarak, çocuğum biz sizin hep arkanızdayız, hiç korkmayın diyerekten evet hep bizi desteklemişlerdir. Ailelerimiz, arkadaşlarımız, hiçbir zaman şey görmedik. Hani ya siz bu işe girdiniz ama yapamayacaksınız. En azından bizim yüzümüze söyler. Arkanızdan konuştularsa da o beni ilgilendirmez zaten.
Peki şeyi sorayım. Bu süreçte çevre baskısıyla karşılaştınız mı? Ya işte yani uyduruyorum. Ya kızım hani eczacı olmuşsunuz, işiniz var, gücünüz var, hani düzeninizi kurmuşsunuz. Yani ne yapıyorsunuz siz falan gibi. Yani kızım olmak zorunda değil. Başında da anladınız ne demek istediğimi. Olur ya öyle. Böyle çevre baskılarıyla karşılaştınız mı?
Bu tarz sorularla çok karşılaştım ama ben bunu baskı olarak hiç algılamadım. Hep benim için geyik muhabbetti. Ya hocam biz sevmiyoruz falan diye böyle hep okulda, Hatta Instagram'da bir sürü bu şekilde ünlü hocayla tanışmış oldum. Sosyal medyada yani çok tatlı, çok hoş insanlarla tanıştım sırf bu sayede. Ya kızım deli misiniz diyen çok fazla insan vardı. Ama dedim ki ben bunu hiç baskı olarak algılamadım. Benim için hep bir muhabbet kaynağı olmuş oldu. Ondan sonra bunun üzerine ben insanlara, çünkü insanların gözünde şu var. Eczacılar zaten çok para kazanıyor, oturduğu yerden para kazanıyor gibi çok ciddi bir algı var. Ve ben bence insanlar bana bunu sordukları zaman ve ben onlara ayrıntılarıyla anlattığım zaman aslında hocam o öyle değil diye anlattığım zaman insanların kafasındaki algıyı kırdığımı düşünüyorum eczacılarla alakalı. Çünkü şöyle düşünüyorlar, aman zaten oturduğu yerden para kazanıyor, yani nasıl bıraktınız bunu? Aslında o işin öyle olmadığını, aslında gerçekten onların çok emek verdiklerini ve o kadar da büyük paralar kazanmadıklarını bu vesileyle de anlattığımı düşünüyorum.
Bu algı nerede oluşmuş acaba? Yani benim zihnimde de eczacılık iyi para kazanan bir meslek ama niye, hiçbir fikrim yok.
Bilmiyorum, belki eskilerden kaynaklıdır. Eskiden sonuçta daha az eczane vardı, daha az eczacı vardı. Belki onlardan olmuş olabilir, bilemiyorum. Ama evet, böyle bir algı var. Nitekim bana eczacılık yazdırmalarının, yani ya da benim yazmamın da herhalde nedenlerinden birisi de belki de buydu. İşte sözde çok para kazanılıyor gibi. Ama aslında o kadar da öyle olmadığını işin içine girince öğrenmiş olduk.
Bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
Ne gibi zorluklarla karşılaştık? Çok büyük zorluklarla karşılaşmadık aslında. Yani sadece sınavlarımız vesaire. Çünkü Eskişehir'de en azından bizi severler. Yani tanıyorlar da, eczacılar açısından söylüyorum ya da diş hekimleri de artık duydukları için. Yani bize hiç kimse zorluk çıkartmadı herhangi bir alanda. O yüzden zorluk yaşadım mı? Hayır, yaşamadım. Yani bizim yaşadığımız zorluk tamamen bizim bireysel kendi içimizdeki zorluklardı. O da işte sınava hazırlanma, bir yandan eczanedeki işleri yürütmeye çalışma, bir yandan ev yemektir, bilmem nedir, klasik. Ama bunlar çok büyük zorluklar değil bana göre. Yani bunlar şikayet edilebilecek şeyler de değil. Çünkü ben şöyle bakıyorum, bana göre zorluk denilen şey büyük acılardır. İşte büyük hastalıklar, evlat acısı gibi. Bunlar geçiştirilebilir, yani bunlar yaşanacak ve bitecek bana göre. O yüzden ben hiçbir zaman şey, ya ben şu an çok zorlanıyorum'u hiç düşünmedim, hiçbir zaman düşünmedim. O yüzden bilmiyorum, yani bence zorluk yaşamadım. Zorluk bu değil bana göre. Allah daha büyüğünü göstermesin de tabii.
Amin. Peki bu süreçte ekonomik kaygılarla nasıl başa çıktınız? Çünkü eczaneniz var dediniz, aynı zamanda çalışanlar var, bir yandan borçlar var. Bunlarla nasıl başa çıktınız?
Nasıl başa çıktık? Şöyle söyleyeyim. Şimdi ilk borçlarımızı eczane yavaş yavaş kendini döndürmeye başladı ama asıl borcu şöyle, ben tek çocuğum ve düğün yaptık ve düğünde gelen altınlarla kapattık evet borçları. Bütün borçlarımızı öyle kapattık. Sonra akabinde de zaten artık yavaş yavaş para kazanmaya da başladık. Çünkü öyle lüks bir yaşamımız yoktu. Öyle aman ya, arabamı bile ben mesela 2015 Aralık, yani 2016'da aldım ki 2013'te eczane açtım. Hani öyle dediğim gibi hiçbir zaman lüks bir, ki eski bir araba aldım. Hiç öyle lüks bir yaşamımız, aman Allah'ım işte her gece dışarıda ya da aşırı lüks tatiller olmadı. O yüzden de başa çıktık yani. Hakkından geldik. Sonrasında da zaten artık daha iyi para kazandırmaya başladıkça ne oldu?
Peki bu süreçte hiç pişman olduğunuz ya da keşke dediğiniz bir şey var mı?
Bu süreçte yok. Bu süreçte hiç geri dönüp pişman olmadım. Sadece şunu pişmanlığını yaşıyorum. Zamanında Diyarbakır, yani eczacılık yazarken Diyarbakır diş hekimliği de tutuyordu. Isparta diş hekimliği de tutuyordu. Dedim ki neden yazmadım o zaman? Yani neden? Keşke o zaman yazsaymışım. Keşke bu mesleğe çok daha öncesinde atılsaymışım. Geriye dönüp baktığımda tek pişmanlığım budur. Onun dışında zaten geriye dönmeyi sevmiyorum. Keşke demekten hiç hoşlanmıyorum. Tamam, yaptım, bitti, oldu. Önümüze bakacağız, yolumuza bakacağız.
Peki, çok açık ama yine de sormak istedim. Yeni mesleğinizde mutlu musunuz?
Tabii ki çok mutluyum. Evet, aynen öyle, çok açık. Çok mutluyum ama az önce de anlattığım gibi, itiraf ettiğim gibi o tatminsizliklerden ötürü evet kaygılarım var. Ama mutlu muyum? Kesinlikle mutluyum. Yani maddi olarak da manevi olarak da kesinlikle tatmin eden bir meslek. En azından beni tatmin ediyor, başkasını bilemem.
Umarım zamanla kaygılarınız daha da azalır, tatmininiz daha da artar. Peki şunu da sormak istedim. Şöyle bir hikayeyi en başına alacak olsak. Çocukluğunuzda ne olmak istiyordunuz? Var mıydı hep hekim olmakla alakalı bir isteğiniz, hayaliniz, hatırlayabildiğiniz kadarıyla?
Benim gözümde çocukken de, ki hala nedense, doktorluk çok ütopik bir meslek. Yani sanki çok büyük bir meslekmiş gibi geliyor. Bir de pilotluk. Yani gözümde inanılmaz saygın bir meslek gibi geliyordu. Küçükken de öyle, böyle mesela doktor adresi vardı ya, orada falan ya, o kadar saçma sapan şeylere o gururdan hep gözüm dolmuştur. Yani çok gururlanmışımdır hep o doktorların, o doktorum egosuna. Şu an yapıyor muyum? Hayır, yapmıyorum. Hiç doktor egom yoktur mesela. Öyle de demek istemiyorum. Şimdi hekimleri zan altında bırakmak istemiyorum ama hani o vardır ya, yalnız ben doktorum. Evet, bende o ego yok ama dizide bile o kadar hoşuma gitmiştir ki, o yüzden sanırım ben galiba hep doktor olmak istiyordum. Yani o değilse de pilot olmak istiyordum. Yani hep ikisinden birisiydi benim gözümde. Ama pilot tabii hiçbir zaman denemedim. Ya açıkçası hayalini kurmadım demeyeyim ama hiç buna hazırlanmadım. Ama doktorluk hep kafamda doktorluktu yani. Hep oydu. Büyüktü.
Peki şeyi sorayım. Pilotluk dediğiniz için elden geldi şu anda. Hiç eczacılığı bırakacağım dediğiniz noktada pilotluğu hiç düşündünüz oldu mu? Çünkü birkaç tane böyle danışanlardan falan da duydum. Kendi mesleğinde çalıştıktan sonra, yok ya benim hep hayalim buydu ve pilot olacağım diye bu yola giren ve gerçekten olan insanlar da duydum. Hiç sadece istedim meraktan.
Hiç aklıma gelmedi. Belki gelseydi hazırlanırdım. Tamam, böyle mesela birisi geliyor, işte atıyorum bir hasta geliyor, ben F-16 pilotuyum dediği zaman wow falan oluyordum. Yani hani gözümde o büyük bir şeydi ama kendim hiç buna hazırlanmadım. Hani düşünmedim bile. Sanki ben zaten olamazmışım gibiydi yani. O yüzden aklıma dahi gelmedi buna hazırlanmak. Ama dediğim gibi gözümde hep büyüktü. Mesela Ediz'in şimdi sınıf arkadaşlarının babaları var. İkisi de F-16 pilotu. Wow falan oluyorum yani. Düşünsene, baban F-16 pilotu. Ya çok güzel ya, muhteşem.
Çok, şey. Çok havalı, inanılmaz. Düşünemedi. Ve beynim mavi ekran veriyor düşünmeye çalıştığımda. Hani, çünkü hani F-16'yı bırakın, normal pilot bile böyle çok acayip geliyor. Yani kocaman, kaç ton bir şey. Yani fikrim yok kaç ton oldu, onu uçuruyorsun falan ve yani kaç yüz insanın canı senden sorumlu falan. Hele ki F-16 gibi çok daha teknik olduğunu tahmin ettiğim bir düşünemedim yani gerçekten. Peki toparlayacak olsak kapanış sorularımıza geçelim. Sizin için başarının tanımı nedir ve kendinize başarılı buluyor musunuz?
Bana göre ben başarılı değilim. Ben normal. Fakat bana göre, çünkü başarı bu değil. Bana göre başarı bir Aziz Sancar'dır mesela. Dünyaya bir şey bırakmaktır. Büyük bir şey yapmaktır bence. Ama benim yaptığım şey çok da büyük bir şey değil. Normal bir şey. Yani birçok insanın zaten çalışarak elde edebileceği bir şey. Ama Aziz Sancar gibi insanların, o büyük bilim insanlarının, atıyorum Einstein gibi. Yani o büyük bilim insanlarının bıraktığı şey bana göre başarıdır. Yani onlar başarılı. Biz normaliz.
Peki bizim yaptığımız günlük şeyler, o hastanın acısını dindirmek falan hiç şey değil mi?
O bizim için tatmindir ama. O sanki dünyaya bir şey bırakmak değilmiş gibi geliyor bana, bilmiyorum.
Belki şey vardır, başka bir bölümde bahsetmiştik. Böyle literatürde, işte yani bilimsel literatürde yaratıcılıkla ilgili işte bir küçükçe, büyükçe, creativity şeyi kelimesi üstünden, sanatla ilgili de aynı şey var. Büyükseyle işte sanat gibi. Büyük harfli olanlar, hani böyle gerçekten sizin bahsettiğiniz gibi işte Einstein, ne bileyim Aziz Sancar ve benzeri seviyesindeki, yani inovasyon gerçekten hani büyük bir şey yapmak anlamına geliyor ama o ufak harfli olan işte ufak C'li, ufak S'li neyse şeyler, kelimeler de aslında insanların günlük olarak yaptığı şeyi tabir ediyor. Belki hani başarıyı da büyük B ve küçük B diye düşünecek olsak. Hani,
evet, evet.
Belki de sizin zihninizdeki başarı büyük B'li başarı ama ufak ufak da bir sürü başarımız var sanki günlük hayatta, bilmiyorum.
Evet, olabilir. Yani çok güzel tanımladınız. Evet. Teşekkür ederim. En azından benim de bu anlamda kafam açılmış oldu. Doğru yani. Gerçekten. Evet, biz de hastanın sonuçta acısını dindiriyoruz. Teşekkür ediyor ve atıyorum dişini kurtarıyoruz. Hani onun gözünde çok küçük bir şey. Ya ama çekilir geçer. Ama aslında öyle değil. Ama evet. Güzel bir tanımlama oldu. Teşekkür ederim.
Yani şey olarak söyleyeyim sadece. Hasta perspektifinden söyleyeyim. Herkes de çekilir geçer demiyor. O dişi kurtarmak gerçekten çok büyük şey. Yani ben de benzer bir durum girmiştim. Hatta çok ufak bir şey anlatayım. Küçükken işte ortodontik tedavi görmeme uygun gördüler ve onun için işte üstten alttan iki diş çekelim dediler. Çünkü işte çenen küçük, yirmiliklerin çıkınca bunları iyicene, yani şu anki ortodontik tedavinin anlamı kalmayabilir, kırılmayacak dişlerim falan filan. Ben zaten oldum olsa ameliyat, kan bilmem ne aşırı korkarım ve aşırı şey yaparım. Ya böyle beni ikna etmeye çalışıyor herkes. Ya herkesten kastım işte babam ikna etmeye çalışıyor. Kendisi doktordu. Diş hekimi ikna etmeye çalışıyor falan. Ben çığlık kıyamet asla çektirmem diyorum. Yani bu şeydi, annem falan bir noktada anneme söylüyor babam. Hı-hı. Onlar ayrıydı, o yüzden çok iletişimleri yoktu. Annem falan da oturup konuşmuştu. Hani bak bu senin için iyi bir şey falan. Dedim yok asla asla yani bunu konuşmayacağız. Şey falan da demişlerdi, hatırlıyorum. İşte hani çenen küçük, dişlerin çok sıkışacak. Hem ortodontik tedavi, yıllarca tel takacaksın. Onun sonucu belki istediğin gibi olmayacak ve bayağı bozulacak işte yirmiliklerin çıktığında. Aynı zamanda da bak işte dişlerin çabuk çürür falan, böyle çok falan. Ve ben dedim tam çürüse çürüse yani onu o zaman düşün. Ben şu anda 4 tane dişimi çektirmek istemiyorum. Yani böyle bir şeye beni kimse ikna edemez falan. Zaten böyle inanılmaz yani kafasının dikine çok giden bir insanım. Çocukken de öyleydim. Kesinlikle tabii ki yani travmatik bir şey yaratmak istemedikleri için. Dediler tamam sen bilirsin. Hani çekmeyelim falan. Ve 3 seneye yakın ortodontik tedavi gördüm. Ve sonrasında işte 20'liklerim çıkmaya başlayınca tabii beklenen oldu. Üst dişlerimde sıkıntı yok. Alt dişlerim bayağı yani bozuldu ama dedim okey yani hayatımı devam edebiliyorum. Fakat yani patır patır çürükler çıkıyor. Ve böyle şey değil hani ağız hijyeni konusunda işte çok ihmalkarım falan değil. Yani diş ipi çok kullanan bir şey değildi. Böyle bir, işte bir tane aile dişçimiz var. Yani bütün annemler, anneannemler falan herkes ona gider. Dayımın liseden sınıf arkadaşı olduğu için hani böyle ailenin içinden bir insan gibi. Ve böyle o da yani şey diyordu en son hani evet artık kanallık olmuş bu diş dedi. Bir tane de kanal tedavim var. Böyle bakacağız kurtarmaya ama yani bilmiyorum falan böyle. O noktada bu herhalde ne zaman ya bir 5-6 senesi var. Hayır dişimi çekmeyin lütfen, onu kurtarın Allah rızası için. O dişi kurtarmamız lazım falan diye böyle. Neyse yani o kanal tedavisi süreci ve o diş ne olacak falan diye bayağı gergin bir bekleyiş yaşamıştım. Kanal tedavisi tamamlanana kadar. Neyse bu olaydan sonra tabii insan korkunca şey oluyor. Hiç ihmal etmemeye başlama şeklinde ama yani şaka bir yana hani çekeriz geçer de demiyor. Yani herkes demiyordur ben sana.
Yok demiyorum. Operasyon farkı bu. Yani yeni nesil, yani bizden sonraki nesiller artık çektirmek istemiyorlar ve ağız bakımlarına dikkat ediyorlar. Bu hani ya çekeriz geçer diyen kesim nesil diyeyim. Önceki nesil yani hiçbir önemi yok. Çünkü zaten zamanında hiç uğraşamamış, çekilmiş değil mi? Çekilir, çekilir. Hani kanal tedavisi falan denenmesine gerek yok, çekilir. Öyle, ya benim de yani küçükken keşke çekmeselerdi. Keşke o zaman için kanal tedavisi deneselerdi. Bilmiyorum tabii, belki de gerçekten çok çürümüştü de belki de kurtarılamayacak konulardı, bilmiyorum. Şimdi uzaktan yorum yapıyorum ama keşke yine de bir denenseydi. O bizim nesilde artık hani çektirmeyelim de kurtarmaya çalışalım. Yani bizim dişlerimiz aslında çok önemliye yeni yeni farkına varıyoruz.
Bu bağlamda da aslında mesleğiniz ve yaptığınız bence çok güzel başarılar içeriyor. Sadece vurgulamak istedim. Peki bir diğer sorum. Sizce herkes sevdiği işi mi yapmalı?
Çok zor bir soru. Çok zor bir soru gerçekten. Ya hayat mutsuzlukla geçmiyor. Ve ömrümüzün 1/3'ünü işimizle geçiriyoruz neredeyse. Hani değil mi? Muhtemelen 1/3 falandır herhalde. Tam olarak şey yapmıyorum ama atıyorum 90 yıl, atıyorum böyle bir yaşam yok ama atıyorum 90 yıl, 30 yılını. Yani sevmediğimiz bir şeyle geçirmek çok zor değil mi ya? Bilmiyorum, bana hayal edemiyorum yani. O yüzden herkes eğer imkanı varsa bunun için çabalamalı. Ama imkanı olmayanlar için gerçekten Allah yardımcıları olsun diyorum. Başka bir hayatlarında umarım istedikleri şeye kavuşurlar diyorum.
Ben de amin diyorum ve bu sayısal olarak aslında çok ufak bir hesap. Ya ben bunu çok düşündüm daha önce, o yüzden üstüne birkaç bir şey söyleyebilirim. Ortalama aşağı yukarı yani çoğu ülkede diyeyim, artık ülkeden ülkeye göre değişiyor ama hani tahmini edilen ömür süresi 80 yaş civarı. Ve işte emeklilik de ülkeden ülkeye değişiyor ama yani 65-70 arasında bir noktada emekli olmanız gerekiyor. 20 yaşında ya da 20 küsur yaşında diyeyim işte üniversiteye girdiniz diyecek olsak. Ve üniversiteden mezun olduk, çalışmaya başladınız. 25 yaşındasınız. Aslında 30 değil 40 sene var. 25'ten 65'e aşağı yukarı. Bunun ötesinde bir de günlerinize baktığınızda tamam gün 24 saat ama ortalama bir insanın ortalama uyku ihtiyacı 8 saat diyecek olsak aslında ayakta olduğunuz gün saati 16 saat. 16 saatin yarısını çalışarak geçiriyorsunuz. Aslında 3'te değil.
Evet.
Yarısı 40 sene boyunca ortalama ve yani tabii ki çok zor evet. Ve çok politik olabilir bu sorunun cevabı ya da o tarafları çekilebilir ama aslında baktığınızda 40 senenin neredeyse hafta sonları dışında yarısını yapacağınız şey mesleğiniz. Hani göz ardı dedim ya yapayım geçeyim işte sonrası dediğimi yapayım diye küçümsenebilecek bir şey kesinlikle değil bence.
Bence de öyle çünkü ömür de geçiyor ve gençken bir şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü emekli olduktan sonra yaparım mesela. Ya değil ya emekli olduktan sonra artık yaşlanıyoruz, artık heves de kalmıyor bazı şeylere. O yüzden imkan varsa çabalamalı. Neden çabalamayalım ki?
Bir de şeyi söyleyeceğim. Çok trajik bir şey olabilir belki. Kapanış muhabbet olabilir ama yine de söylemek istedim. Bu benim hayata bakış açımı ve işte bu podcast'ı ve insanların bu hikayeleri dinlemesi lazım vesaire dememin de aslında ana sebeplerinden bir tanesi. Ya çoğu insan şey diye düşünüyor. Evet istatistiksel olarak işte ortalama bir ülkedeki ortalama bir insan 80 yaşına kadar yaşayacak diye düşünüyor ya. Her insan o istatistiğe uymuyor. Ve benim babam 51 yaşını yani dolduramadan 5 gün öncesinde doğum gününe, 51 yaş doğum gününe vefat etti. İşte bir sürü yapmak istediği hayali vardı. Yani birçoğunu gerçekleştirmişti ama yani hani ne bileyim işte vardır ya klasik hani emekli olup güneye taşınma, sakin bir hayat yaşama, işte ne bileyim ufak bir belki tekne alma vesaire. Ve bunların hiçbirini yapamadı. Ve hayatın her zaman da beklediğimiz istatistiksel ortalamayla ilerlemeyebileceğini ve daha öncesinde son bulabileceğini ve hani yani evet. Denemediğiniz ve yaparım dediğiniz birçok şeyi aslında belki de yapamayacaksınız bile. Yani bu hani sadece meslek olarak değil aslında yapmak istediğiniz herhangi bir şey için de öyle. O yüzden hani evet yaşlandığınızda, emekli olduğunuzda işte hevesiniz kaçıyor, hayat enerjiniz azalıyor. İşte belki fiziksel olarak o kadar gençkenki kadar mobil olmayacaksınız ama yani üzgünüm ama belki o noktaya da görmeyeceğiz hiçbirimiz. Yani bilmiyoruz ki kocaman bir bilinmezlik hayat dediğiniz şey. O yüzden de erteleye yani hepimizin sonunun gideceği yer belli ama yani ona ne zaman gideceğimiz belli değil falan yani. Onu da belki düşünmek bence bir ekstra bir motivasyon kaynağı verebilir yani. Şu an yapabiliyorken, şu an elimizde imkanlar varken, elimiz kolumuz tutuyorken, işte neyse zihnimiz berrakken. Niye denemeyelim, niye emek vermeyelim istediğimiz bir şey için? O da tabii ki bence büyük bir düşünülmesi gereken nokta diye düşünüyorum. Peki son olarak şunu sormak istedim. Meslek değiştirmek isteyenlere önerileriniz neler olur?
Öncesini sonrasını iyi planlayıp iyi düşünsünler. Keşke hiçbir zaman düşmesinler. Yani bir şey yapıyorsan yap yani. O artık o yolu kabul et. Ya yapmasa mıydım? Ya aslında bu daha mı iyiydi? Dediğiniz noktada o sizi artık dibe çeker. Psikolojik olarak da her anlamda yani başarı olarak da her anlamda dibe çeken bir şey. O yüzden artık böyle o at gözlüğünü takıp evet benim yolum bu, ben bu yolda ilerleyeceğim, bitti demelerini tavsiye ederim. Çünkü keşkelerle olmuyor. Olmuyor yani.
Geriye dönüp bakarsak zaten keşke diyecek mutlaka yani ararsanız bulursunuz diye bir laf var ya. Mutlaka bir şeyler bulunur ama oradaki şeyle zaten artık bir şey yapamayız. Yani olmuş bitmiş hani olmuşla önüşe çare yok diye bir laf var. Aynen o şekilde yani olmuşsa hani yapabileceğiniz bir şey yok zaten. Oraya bakıp ne çıkmasını bekliyoruz ki geçmişten değiştiremeyeceğimiz geçmişten. Belki o yüzden gerçekten dediğiniz gibi artık yapabileceklerimize bakıp o işte dikkat dağıtıcıları kesip fokuslanıp ilerlemek daha verimli olabilir diye düşünüyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım hikayeniz dinleyenlere ilham olur.
Umarım. Teşekkür ederim.
Haberleşmek üzere diyorum.
Tamamdır. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Bay bay.